Ayrım 48.
Aydınlanma değil merhamet. Gogol'ün izinde bir. Alev alattı. Blatnoy Miren 2. Dünya Savaşı'ndan sonra parçalandığı görülüyor. Ama bu parçalanma güç kaybı anlamında değil, yeni prensliklerin doğması şeklinde gerçekleşiyor. Kanslerlerin 1955'ten itibaren Moskova'da, Kazan'da, Krasnodar'da toplandıkları, devlet yetkilileriyle işbirliği, yeni kanslerlerin iş başına getirilmesinin esasları, genç hırsızları celbetmek, yardımlaşma sandığının işletilmesi gibi konuları yeniden düzenledikleri biliniyor. 70'li yıllarda çıkarlarını koruyacak siyasi temsilciler tedarik etmeye başlıyorlar. En büyük müttefikleri de 68 kuşağı. 68 kuşağının Sovyetler Birliği çeşitlemesini makul ve insancı bir biçimde ıslah edilebileceğine inanmadıkları bir düzeni dönüştürmeye çalışarak vakit kaybetmektense, düzeni kandırmayı, bunun mümkün olmadığı durumlarda yok saymayı tercih eden, bir yanıyla serbest pazar ekonomisine dönüşümü şiddetle destekleyen liberal, diğer yanıyla anarşist bir kuşak olarak tanımlamışlardı. Voriv Zakone, Rusya Federasyonu'nu 21. yüzyıla taşıyan bu kuşakla işbirliği yaptı. Brejnev döneminin sonlarına doğru Kremlin'deki liderlik boşluğundan yararlanarak etkilerini arttırdılar. 1979'da Kislovodsk'taki bir toplantıda kara borsa tüccarlarından alınacak haraç %10 olarak sabitleniyor. 1982'de Gürcistan'da tekrar toplanılıyor, siyasette daha faal olmaları gerektiği karar alınıyor. Sukaların devlet yetkilileriyle gerekli durumlarda işbirliği yapılmasına cevaz veren yasaların yürürlüğe girmesinden sonra Voriv Zakone ile bürokratlar arasında gelişen ilişkiler özellikle de yerel idarelerin mafya yapılanmalarının emrine girme sürecini zaten hızlandırmıştır. 1986'ya gelindiğinde artık konuşulan siyasi faaliyetlerin ulusal boyutlarda ele alınmasının zamanının gelip gelmediğidir. Bu yıllar SSCB'nin dağılma işaretleri vermeye başladığı yıllar. Soyuzun bütünlüğünden yana olan kanslerler, sabıkasız hırsızların politikaya bulaşmalarına karşı çıkıyorlar. Buna karşın Kafkas kanslerleri, özellikle de kara borsa işi yapan Gürcüler aynı düşüncede değiller. Şenlura'nın Puşkin meydanında yemek yediğimiz o ilk gün, 1988'de bizim Karadeniz'de Dragomis'te toplandıklarında savaş çıkmış, çok kan dökülmüş demişti. Sonunda parlak Vaska diye nam salmış olan güçlü Rus kansler, bir o kadar güçlü Gürcü Dcabi İoseleyni'ye yetinç düşüyor ve İoseleyni, Eduard Shevardnadze'nin sağ kolu oluyor. Böylece sabıkasız hırsızlar ekonominin artıklarıyla geçinenler olmaktan çıkıp sahipleri olmak yolunda ilk adımlarını atıyorlar. Gorbaçov'un 500 günlük serbest pazar ekonomisine geçiş programını destekliyorlar. Özelleştirme gündeme geldiğinde hangi kıtanın neyi alacağı bellidir. Ancak etnik rekabet de sürüyor. Vorkuta dönüşü Nadia Ivanova, Rus kökenli Voriv Zakone Gürcü kardeşlerini hep desteklemişlerdir diye övünmüştü. Ama Gürcüler öyle değildir. Gürcüler feodaldir. Blatnoy Mir yasalarıyla bağlı oldukları mahkum kardeşlerinden çok kendi akrabaları ya da arkadaşlarıyla çalışmayı tercih ederler. Sonra Gürcüler de kansler ünvanı kazanılmaktan çok parayla satın alınır. Bu nedenle ne polis ne de yeraltı örgütleri Gürcüleri sahici Voriv Zakone sayarlar. Son yıllara kadar Ruslarda bir sabıkasız hırsıza duyulan saygı Vor'un mahkumiyet süreciyle doğru oranda artardı. Gürcüler ise parayı basıp hapisten kurtulmayı yeğlerler. Bu nedenle onlardan 20 yaşında kansler olanlar vardır ama Ruslarda o yaşta kansler bulamazsın. Buna karşın her iki prenslik yaklaşık aynı oranda güçlüdürler. Soyuz toplamına Rusların oranı %33'tür, Gürcülerin %31, neredeyse eşit. Genç kadın ancak bir emniyet genel müdüründen beklenebilecek yetkiyle anlatıyordu. Hayretler içinde kalmıştım. Nade, bu anlattıklarını nasıl bilebiliyorsun? KGB'de filan mı çalıştın? Niyet diye güldüydü. Kocam bir kanslerdi. 1992'de kardeşleri tarafından infaz edildi. Vorin'in aile kurmasının yasak olduğunu sanıyordum. Biz Lubovnikiydik dedi Nadia. Sevgili, aile kurmuş değiliz. Seroja, Blatnoy Mir yasalarına harfiyen riayet eden sözünün eri bir adamdı. Onun evi hapishaneydi. Orada kendisine ait bir odası, televizyonu, banyası vardı. Yatağının başucundaki telefonla milletler arası bile konuşurdu. Sayıcı bir vor için mahkumiyet doğal yaşam biçimidir. Gül o ya, onursuzluk değil. Eskiden sabıkasız bir hırsız için hapiste geçmeyen bir gün kayıp sayılırdı. Gorbaçov'dan sonra her şey değişti. Şimdiki vor dışarı çıkmak için her şeyi yapıyor. Tıraş oluyorlar, en pahalı mağazalardan giyiniyorlar, yabancı arabalar kullanıyorlar. Yasaya göre vor ev sahibi olamaz ama bunlar Moskova'nın en lüks semtlerinde daireler alıyorlar. Tanıdığım bir Gürcü takımlarını Paris'ten getirtiyor, birkaç düzine getirtiyor, beğendiklerini seçiyor. Seroja'nın bedeninde bir santimetre kare boş yer yoktu. Bunlar artık dövme de yaptırmıyorlar. Dövme konusu daha önce de geçmişti. Vor'un geleneksel kayıt defteri diye açıkladı. Bir hırsızın hayatı bedenine işlenen dövmelerde kayıtlıdır. Vorkuta'dan Gulag kültür ansiklopedileri satın aldım. İçlerinde dövmelerin anlamlarını açıklayan maddeler var. Sana satarım eğer ilgileniyorsan. İlgilendiğimi söyledim. Özellikle de yasalarıyla. Nadia ansiklopedilerde yasa maddelerinin olduğunu ama günümüzde yürürlükte olup olmadıklarını bilmiyordu. Merak etmemesini, savunma hazırlamakta kullanmayacağımı, sadece bir fikir edinmek için görmek istediğimi söyledim. Şaka yapmaya çalışıyordum. Tuhaf tuhaf baktı, anlamamıştı. Sonraki günlerde yasayı bulan Filibeli Şennur Hanım oldu. Vorovskoy Zakon'u mu arıyorsun, hırsızlar yasasını? Ben sana buluvereyim. Buldu da şöyle bir şey olduğu ortaya çıktı. Blatnoy Mir vatandaşı adayı ailesini terk edecek, sevgilisi olabilir ama kendisi aile sahibi olmayacak. Hiçbir koşulda hırsızlıktan başka bir yolla geçinmeyecek, diğer hırsızlardan maddi manevi yardımını esirgemeyecek, saklanma yerleri ve zulalar hakkında kimseye bilgi vermeyecek, gerektiği durumlarda suç üstlenecek, suçlular arası sorunları çözebilmek için toplantı talep edecek, tahkikat komisyonlarında yer alacak, tahkikat sonucu alınacak kararları infaz edecek, suçluyu cezalandırmayı reddetmeyecek, fehmay denilen hırsız jargonunu çok iyi kullanacak, kaybedecek parası yoksa kumar oynamayacak, hünerlerini gençlere öğretecek, teşkilata muhbirler kazandıracak, muhakemesini kaybedecek ölçüde içmeyecek, devlet yetkilileriyle ne tanık ne sanık ne de bir başka biçimde temaslı olacak, hiçbir toplumsal örgüte üye olmayacak, devletten silah almayacak, askere gitmeyecek, diğer hırsızlara verdiği sözü tutacak. Bugün buradan baktığımda hala şaşırıyorum. Bahsettiğim gibi kendi ülkesinde Uğur Mumcu'yu izlemekten aciz birisi olan ben, Nadia Ivanova'nın küçücük kompartımanında oturmuş Rus ve Gürcü kanun hırsızlarının arasındaki farkı dinlemiştim. Hem de büyük bir ilgiyle. Komünist Partisi'nin zaman zaman celallendiğini, hatta Gürcistan Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin Vorivi Zakone'nin çökertilmesinin yaşamsal olduğunu ilan ettiğini anlattı. Ama tutuklananlar mümkün olan en az ceza ile kurtulmuşlardı. Çünkü hakimlerin satın alınabilirlikleri bir yana, SSCB'de örgütlü suçları yargılayacak yasalar yoktu. Dahası caydırıcılıktan uzak tutuklamaların, Blatnoy bir geleneklerinin tüm soyuza yayılmasına neden olmak gibi bir yan etkisi de oldu. Gürcistan'da tutuklanabileceğini hisseden bir kansler kalkıp örneğin Kazakistan'a gidiyor, olaylar yatışıncaya kadar faaliyetlerini orada sürdürüyor. Polis Vorivi Zakone'den suça yatkın gençleri sokaklardan uzaklaştırmak için yardım istedi. Küçük rütbeli kriminaller bu konuda OMON'dan hem daha tecrübeli hem de daha etkin. Özellikle de İçişleri Bakanlığı Vorivi Zakone'nin her türlü yardımına açık. Yakın zamanda güvenlik güçleri kanslerlerle bir seçkinler anlaşması imzaladılar. O anlaşma büyük kriminal devrimle lağvedildi. Alexi'nin zehir gibi acı sesi bugün hala kulaklarımdadır. Rus tarihinin ifadesini Vorivi Zakone'de bulan anarşist özgürlükçü ruhunun ilerleme denilen gayrimeşru, haksız, samimiyetsiz, seçkinci dayatmaya tepki olarak ortaya çıkan o müthiş başkaldırının Gorbaçov ve sonrası reformlarla sonuçlandırıldığını söylüyordu. Kıdemli kanslerler kapitalist demokrat iş adamlarına dönüşürlerken Blatnoy Mir hükümsüzleştirilmiş, Vorivi Zakone hem korkutuculuklarını hem de halk nezdindeki itibarlarını kaybetmişlerdi. IMF önderliğindeki reformların nedenli başarılı olduğu entelijansiyanın diline blat jargonunun yerleşmiş olmasından bellidir. Bugün artık kimse Blatnoy Mir'i bir suç şebekesi olarak algılamıyor. Sabıkasız hırsızlar, para getiren bağlantılar ya da bürokratik eklentiler olarak altın dönemlerini yaşıyorlar. Bu nedenledir ki Beryozovski ile birlikte hareket eden Alexander Averin, Mikas, Parlak Vaska, hatta Eduard Shevardnadze'nin sağ kolu Cabi Ioseliani gibi kanslerler İtalyan mafyasındaki Don ya da Capo'larla karşılaştırılamazlar. Öyle acılıydılar ki, desenize Rusya Federasyonu yükselme trendine girmiş diye yarı şaka yarı ciddi teselli etmeye çalışıyordum. Bizde çok laf yalansız, çok para haramsız olmaz diye bir söz vardır. Hangi batı karteline baksanız altından bir harami çıkar, öyle değil mi? Tuleyev'in elini masaya vurup, Vorgulak was not and is not a thieves world deyişini de hatırlıyorum. Sibirya mahkumlarına alın teriyle kazanç yasaklanmıştır. Tanrı'nın unuttuğu Vorgulak'ta tüm servet bir mahkumun cebinden diğerinin cebine aktarılandan ibaretti. Adil olmayan bir hayatta yaşaya kalmanın yegane yolu senden çalınanı geri almandan geçer. ve Kimball'ın örtülü alaycılığı. Hala da öyle olmalı ki bu defa mahkumlar Kuzey Koreliler. Başkan Putin yeni gulaklarda 30 bin Kuzey Koreli çalıştırıyor. İnanamadıydım. Bu mümkün olabilir mi? Yap. 1993'te kampların kapandıkları ilan edildi ama Uluslararası Af Örgütü yaklaşık 30 bin Kuzey Korelinin halen burada, Sibirya'da gulaklarda çalıştırıldıklarını öğrendi. Ücret yok, yemek ancak ölmeyecek kadar. Tulayev'le göz göze geldiğimizi hatırlıyorum. İçinde birkaç tane atları bulunan mavi sıvı. İlkel barakalar, mahkum giysileri, pranga, işkence. Af örgütü ayak parmağından çenesine kadar alçıya alınan bir mahkumun ifadesini rapor etti. Zavallı can, o haldeyken burnuna iğne ile delik açmışlar. Neden ama? Kuzey Kore'nin Rusya'ya 5,5 milyar dolar borcu var, Lady dedi Kimball. Bir yandan da dükkan sahibine vodka getirmesini işaret ederek. Kim Jong-il'in kas gücünden başka ihraç edecek malı yok. Kölelerin karşılığında Putin Kore'nin borcundan yılda 35 milyon dolar siliyor. Geçen hafta iki lider Moskova'da beraberdiler. Kim Rusların yeni bir nükleer santral inşa etmelerine karşılık uzun menzilli füze projesini 2 yıl ertelemeye söz verdi. Basına yansımadığını söylediydim. Konu üzerinde konuşmayı her iki hükümetin de reddettiğini anlattı. Zaten Başkan Kim, batılı gazetecilerle konuşmak şöyle dursun, resminin çekilmesine bile izin vermiyordu. Kore Cumhurbaşkanı Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Lenin'in türbesini ziyaret edip çelenk bırakan tek lidermiş. Kimball'ın kimliğine gelince, gazeteciydi. Bir şapkası da İnsan Hakları İzleme Komitesi üyeliği olan Dr. Ayzeyah'la beraber Kuzey Korelilerin tutuldukları yeni gulakların yerlerini saptamaya çalışıyorlardı. Kadehini kaldırırken gözlerini sorar gibi Tuleyev'e dikti. Avrupa İnsan Hakları Anlaşması'nın kölelik karşıtı maddelerinin ihlal ediliyor olma ihtimali büyük dediydi. Bölge halkından birileri bir şeyler görmüş olmalı. Tuleyev oralı olmadıydı. Almanlar Donbas bölgesini işgal ettiklerinde Vorkuta madencileri adeta destan yazdılar. Alexei böyle demişti. Blatnoy Mir vatandaşlarının Rusya adına silah kuşanması yasaktı. Vorkuta'daki o akşam Kimball ayrılır ayrılmaz yurtseverlerin büyük savaşında ne yaptıklarını sordum. Bazılarımız ana vatanı kurtarmaya koştu, bazılarımız da yeminine sadık kaldı dedi Tulayev. Savaş bitince karşılıklı hesaplaşıldı. Suka deriz, kancık anlamında. Vorivi Zakone savaşa katılan kancıkları yeniden aralarına almayınca savaş çıktı. Suçya Voyna, kancıklar savaşı yıllarca sürdü. Soyuzun bütün hapishanelerine yayıldı, binlerce mahkum öldü. Sonunda kancıklar kendi yasalarını çıkardılar. Bu yasa gerekli durumlarda devlet yetkilileriyle işbirliği yapılabileceğini söylüyordu. Savaşta kaybettikleri iktidarlarını geri almaya çalışıyorlardı, anlıyor musun? Sen ne yaptın, savaşa gittin mi? Gitmedim, Stalin'i savaşıyla baş başa bıraktım. Albay Ivanov duymasın dediydim. Poşoltika çörtü, Albay Ivanov diye sövdü yaşlı mahkum. Albay Ivanov'u şeytanlar alsın. Daha doğrusu şeytana gitsin. Meğer Galina Alekseyevna'nın Nevski madalyada eşi, Aleksandr Solyenitsin'in tutuklanmasına neden olan alay kumandanı. Yazarın cepheden yazdığı mektupları okuyup NKVD'ye ihbar eden o. Gerekçesi de Solyenitsin'in Stalin hakkında kullandığı bir takım saygısız ifadeler. Solyenitsin gıyabında yargılanmış, bir gözaltı kampında 8 yıla mahkum edilmişti ki hafif ceza sayılıyormuş.
Ayrım sonu.